Kafes Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Oğuz konuğumuz olacak. Oğuz biraz kendinden bahsedebilir. Aslında ateşli silahlar konusunda uzmanlığın var galiba.
Aynen. Şöyle söyleyeyim. Görevli polis memuruyum şu anda. Ve eğitmenlik yapıyorum. Ateşli silahlar üzerine yakın alan müdahale eğitmenliği yapıyorum. 8. yılım. Meslekte 8. yılım. Bunun 4 yılı özel birliklerde ve Güneydoğu'da geçti. Akabinde İstanbul'a geldiğinde ufak bir gaziliğim oldu. O yüzden emniyet teşkilatı beni eğitmen olarak değerlendirdi. Şu anda da yeni memurlarımıza, işte yeni polislerimize, bu işte hevesli olan istekli polis memurlarımıza, kolluk personelimize ateşli silah üzerine eğitim vermeye çalışıyorum. Öyle söyleyeyim.
Eyvallah. Ya aslında biraz dışarıdan bakınca alakası görünebilecek iki branş gibi, ateşli silahlar ve işte hand-to-hand savunma, ama bir yandan da birbirine acayip yakın. Çünkü
ya ben Oğuz'un aslında aynen öyle. Ya şimdi herkese selamlar bu arada. Girdin ama çok hızlı girdi bu sefer.
İyi. Hocam
bravo. Sert
girdi. Oğuz hemen
sen deyince
Oğuz agresif şeyine şey yaptı.
Şimdi şöyle söyleyeyim. Benim Oğuz'la tanışmam bundan 3 yıl oldu mu?
Olmuştur
hocam. 3 yıl öncesine dayanıyor.
İlk İstanbul'a geldiğimde.
Kendisiyle tanıştık. Ofisimize geldi. O zaman Şişli'deki ofisimize. Beraber oturduk ettik. Dedik ki o bilinçli bir şekilde geldi.
Aynen.
Bize genellikle hani çok böyle araştırıp bilerek insanlar gelmiyorlar. Yani %30 falan diyeyim. Ve dedi ki hocam böyle bir şey yapıyorsunuz siz. Ben de bunu araştırdım. Bunun çok güzel etkili bir şey olduğunu biliyorum. Ondan sonra beraber ben de sizden faydalanmak isterim, çalışmak isterim dedi. İşin garip kısmı çoğu insan bilmez. Ben de aslında ondan faydalanmak çok isterim. Çünkü ben atıcılığı seviyorum. Uzun dönem Amerika'da yaşadığım dönemde atış yaptım. Orada eğitimler yaptım. Sırf keyif amaçlı, bir spor amaçlı yaptım bunu. Orada tabii daha kolay. Bunların hani hem
kesinlikle
bir spor olarak görüldüğü için bu daha farklı bir alan var Kaliforniya'da. Ruhsatlandırması vesairesi daha kolay, vergileri daha ucuz. Yani genç bu işi spor olarak yapmak isteyen insanlar için de bir alan yaratılmış orada. Bir sektör oluşmuş, daha büyük bir sektör. Devlet kontrolünün biraz daha hani
gevşek
olduğu bir yer. O yüzden hani onu duyduğum zaman çok hoşuma gitti. Hem bu işe duyduğu ilgi hem de o geçmişten gelip bu işe ilgi duyması, genç yani bu işi gerçekten kendi geliştirmeye çalışan ve mevcut teşkilata ve ülkeye faydası bulunacak kafa yapısındaki insanlara her zaman sonsuza kadar kapım açık olduğu için de kendisine anında direkt dedim ki bu adam
kesinlikle.
Bu adam adamdır dedim.
Yani eyvallah hocam.
Ama ne yazık ki bu süreç içinde hem onun işleri hem benim işlerim bir türlü bir araya gelemedik.
Gelemedik.
Ben takip ediyorum uzun zamandır kendisini.
Eyvallah hocam.
Rica ettim kendisinden, sağ olsun beni kırmadı.
Ne ricası hocam?
Teşekkür ederim sana ve buna vesile olan bütün üstlerimize de teşekkür ederim.
Eyvallah
sağ
hocam.
Olsunlar, var olsunlar. Onun için burada biraz ona bazı hani sorular soralım dedim. Niye çok yakın birbirine bu mevzu? Çünkü ben şuradan mesela başlayalım. Yıllarca şu soruyu aldım insanlardan. Hocam bu işücüsü mücüsü bu iyi falan ama yani silahlı olsa ne olur?
Evet.
Hadi anlat ne olur?
Ne olur? Bir kere...
Bıktım çünkü bunu anlatmaktan. Anlatıyor, daha da sormuyorsunuz arkadaşlar.
Aynen.
Ben de merak ediyorum.
Şimdi hocam kesinlikle öncelikle şöyle söyleyeyim. Yani silahlı birine karşı mukavemet 50 olmaz. Yani hatta şöyle
daha
bir şey var.
Daha büyük bir silahlı
yani
olur.
Kesinlikle yani zaten bizim kendi PVSK maddi ya. PVSK'da geçer, ondan sonra TCK'da geçer. Yani gücü kıracak ölçüde diye bir tabir vardır bizde. Mesela karşıdaki şahsın size mukavemet uyguluyorsa elleriyle, bu adama da silah kullanılmaz. Bu adamda yine boğuşursun ellerinle. Mesela şahıs bıçak kullanırsa sen buna joke kullanırsın. Tabi o değişti artık, bıçağın bir üst yani gücü kıracak ölçüde silahla mukavemette bulunabiliyorsun. Ama dediğim gibi yani bir insan size karşı silah çektiyse yani olabildiği kadar yani artık son haddeye geldiysen yani son hadde adam sana bu silahı kullanacak. Kaçmaya çalışabilirsin. Yani artık orada BCC alanında silahı elden alman nasıl olur, bunları Burak hocam bilir. Ama kesinlikle polis memuruysan ve üzerinde silah taşıyorsan, taşıma ruhsatlı silahın varsa silahlı birine karşı kesinlikle kendine alan yaratıp yine silah kullanman lazım. Yoksa gidip silah kullanan birine karşı sen getirip dur elinden şu silahı alayım şöyle yapayım, bunlar filmlerde olan bir şey. Kendini öbür dünyada bulursun öyle söyleyeyim. Kesinlikle.
Riski çok
artık
çok yüksek. Yani çok onların ya egzersizi falan da çok tehlikeli yani. Hani onun için ben yıllardır söylerim. Hand to hand combat öğretiyoruz biz şu anda. Onun için burada bir risk faktörü çok yüksek olduğu için bunu çalışan insanlar, hani ben bir geleyim bir biraz çalışayım burada hocam demen için bir polis, bir gardiyan, bir asker olduğun noktada bu belki de evet bilmen gereken ufak tefek bir beceri ama yine de genel savunma ve saldırı o anının çok küçük bir alanı gibi görmek
kesinlikle
lazım.
Hocam bir de şöyle bir şey var. Pardon sözünü kestim. Hocam kesinlikle mesela bizim polis memurlarımız, kolluk personelimiz bizim bu polis savunma alanında biraz yetersiz hocam. Yani bizim insanlarımız boğuşmayı sever. Ve de polis tekme, yumruk bunları kullanamaz. Bizim polisimizin de ona işte bize yıllarca Aikido vermeye çalıştılar veya işte benzeri şeyler vermeye çalıştılar. Benim sizi zaten ilk bulmamdaki amaç bu Amerikalıların, Bob'ların BJJ alanındaki başarısıydı. Ben şöyle söyleyeyim, gönül rahatlığıyla söylüyorum. Yani kesinlikle hocam, yani herhangi bir yalakalık falan da yok. Burak hocam bu işte gerçekten, yani bu BJJ konusunda eğer kolluk personeliyseniz yani burayı bulmaya çalışın. Mesela ben Şırnak'tan bulmaya çalışın. Ben Şişli'yi bulamadım hocam sizin eski yerinizde. Evet. Arıyorum sizi, işte şurası diyorsunuz 3. kafa. Burayı bulmaya çalışın. Yani Burak hocaya ulaşmaya çalışın. Ve Burak Hoca gerçekten öyle dışarıda işte ben polis askeri eğitim veriyorum tarzında bir adam da değil. Gel sana sonuna kadar kapısını açacağına eminim. Ben size hocam bir Instagram mesajı attım. Hocam ben işte şöyle şöyle kendimi geliştirmek istiyorum. Polis memuruyum. Bana yaklaşımım o kadar samimiydi ki. Oğuzhan dedi, sen dedi gel dedi. Burada istediğin kadar çalış, boğuş. Ne yap? Yani takıl dedi yani.
Gel, kesinlikle... gel dedim bir döveyim seni dedim. Boğuşalım dedim yani.
Aynen Oğuzhan. Kesinlikle. Eğer ki yani vakit bulup ayırabilirseniz bu pandemi süreci bitsin ve benzeri olsun. Kesinlikle bu alanda ben Burak Hoca'yı bulmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bizde mukavemet olayı çok fazla oluyor. Ve de bu işi profesyonel olarak yapman gerekirse, yani bu işin profesyonel olarak yapılması gereken yer bu silah kullanımında BJJ. Kesinlikle.
Silah her zaman elinde olmayabiliyor.
Yani silah, bir de hocam şimdi bizim yasalarımız da mesela, şimdi çok şey yapmayayım da, şimdi yasalarımız da böyle çok net de değil. Yani silah kullan, lan dur bıçağımı mı, burada cop mu kullanayım, bunları da diyemiyoruz.
Öyle bir şey vardır herkesin arasında, böyle bir şehir efsaneleri var. İşte evin içine girerse ateş edebiliyorsun, odanın içinde ateş etmen lazım ama yatak odası olması lazım falan gibi. Yani mevzuatın biraz... şehir efsanesi var. Ne olduğu böyle bir karışık yani. Ben de şahsen bilmiyorum. Aslında herkesin bence biraz bunu araştırıp bilmesi lazım
bir
kendisi
zaten,
için.
Aynı yani zamanda. Bir polis memuru olarak da silahını ateşlemeden önce defalarca kesinlikle. Kez düşünmen
şimdi
gerekiyor.
Şöyle bir şey ama ettiğin... defalarca kez düşünecek vaktin olmuyor abi.
Tamam ama işte onun o psikolojik şeyinde değilsen ve karşı taraf atıyorum sana silahsız geliyorsa dediğin gibi boğuşman... Öncelik
şimdi şöyle bir şey var hocam. Ya. Daha real konuşalım. Mesela polisin silahlı olayla Türkiye'de karşılaşma olayı belki %1, %2. Yani polise herkes silah kullanmaz. Mesela gaspçı adamsa 30 yıl yatarı varsa bu adam polise karşı silah kullanır. Hmm.
Kaybedecek bir şey
tabii,
yokmuş gibi
bir şey.
Görüyor adam.
Ama mukavemete her polis uygular. Yani mukavemete her polis karşılaşır. Hmm. Mesela zaten mukavemet olmasa bile polis o olaya gittiyse mukavemet olur yani.
Olur.
Çünkü neden? Etrafta işte gençler var. Aa, polis geldi biraz şey yapayım. Yani bizde böyle bir şey var. Ve de yani şimdi hatalarımızı, eksiklerimizi söylememiz lazım. Çalışma saatlerimizin yoğunluğundan dolayı hocam vakit ayıramıyoruz biz. Yani bu BJJ'ye işte ne yapayım bunlara aslında çok fazla vakit ayırmamız lazım.
Biliyorum çünkü bana çok sayıda kamu görevlisi mesaj atıyor ama gelemiyorlar. Vakit yok. Yani gelebilen de mesela ailesinden ayırdığı zamanla gelebiliyor vesaire. Gerçekten çok yoğun. Çalışılıyor yani. Asker de öyle, kesinlikle polis de öyle hocam. Çok yoğun çalışıyor.
Bu aslında Amerika'da ama şey değil mi bu? Aslında eğitimi bir parçası bu tarz.
Kesinlikle. Şimdi bizde de var.
Grappling sporları üzerine eğitim. Yani jiu-jitsu da var ama işte belki başka branşlardan ekledikleri bir şey de vardır.
Var. Şimdi mesela bizde de hocam polis savunma taktikleri diye geçer. PST diye geçer. PST'de taşıma tekniklerinden bahsedilir. İşte birine gözaltı yaparken nasıl... Bunun kelepçeleme nasıl olur? Yere yatırma nasıl olur? İşte gücü kıracak ölçüde müdahale nasıl olur? Bunlardan bahsedilir.
Bir şey sormak istiyorum tam burada. Bunun peki bir şeyi yapılıyor mu? Ne denir ona? Şimdi biz burada sparring yapıyoruz ya aslında. Bir tür onun antrenmanı. Yoksa sadece tabii. İlk yardım şey gibi hani gösterilip bırakılıyor mu?
Yok. 2 yıl boyunca.
Uygulamalı eğitim tabii, vardır yani.
Uygulamalı eğitimi yapılır. Yani birbirlerinin üzerinde de polis memuru arkadaşlar, polis okulu öğrencileri denilir. Bunlar yapılır. Ama şimdi şöyle bir şey var. Mesela 2007 model veya işte 1990 model bir arabayı işte genç bir çocuk kullandığı zaman onun beygiri onu tatmin etmez. Şu an bizde de böyle bir şey var hocam. Bizimkiler 20 yaşında ama teknikler biraz da 1910. Evet. Yani bize lazım olan aslında Burak Hoca'nın teknikleri. Yani Burak Hoca'nın müdahaleleri ne kadar... Bana bir şey öğretmiştiniz hocam. İşte silah böyle itikliyorsun, ayaklarının altına koyuyorsun, şahsı düşürüyorsun, gözaltı yapıyorsun. Dedim ki yuh ya dedim böyle bir şey mi varmış? Biz dedi adamın koluna alıyorsun, saatlerce uğraşıyorsun.
Uğraşırsın.
Aynen öyle. İşte bu alanda da bizim polisimiz nereye gideceğini de bilmiyor. Polis savunma yazıyor mesela Google'a, ne çıkıyor? Burak Hoca çıkmıyor. Ama bilmiyor ki işte BJJ bu iş için birebir... İşte bunlara bulabilmesi lazım. Biraz da hani bu video belki onların bu BJJ'ye yönelmesini, işte bu BJJ'de bir numara kim, bu işin eğitmeni kim, buraya yönelmelerini, belki araştırmalarını sağlar. Zaten en sonunda yine burayı bulurlar yani.
Ya inşallah. Yani,
silah soruyla konuşturuyormuşuz gibi.
Evet, evet ben.
Kesinlikle. Ben, burası efsane bir yer. Yani her konuda bak,
teşekkür
ben ederim. Herkese araştırdım. Ya bak benim hesaba bakın. Ben herkese bakarım.
Hesaba
yani.
Bakın. Hesabı da koyalım da.
Aynen
bir
öyle.
Koy sen.
Yukarı bir yere yerleştir. Şöyle. Ben öyle hocam her şeyin en iyisini bulmaya çalışırım. Hı-hı. Araştırırım. Kim neyse. İşte kimi yetiştirmiş. Mesela bir işte birinin iyi olduğunu öğrenmek istiyorsan yetiştirdiği öğrenciye bakacaksın. Burak Hoca kimi yetiştirmiş bir bakın. Zaten en sonunda kapı buraya çıkıyor yani. Burak Hocam kendini de sevmiyor öyle ölmeyi. O yüzden ben de öyle. Kesinlikle hocam. Yani neyse o.
Yalnızken evde kendi kendimi övüyorum.
O da o.
Yani, abi, şey yaptığın işi sevdiğin zaman ne yaparsan yap o belli oluyor yani. Onun sonucunu bekleyerek değil yani sonucu kendi oluyor. Hı-hı. Anladın mı ne demek istediğimi? Aslında o sürecin kendisini seviyorsan onun içinde böyle olmayı seviyorsan oradan çıkan ürün neyse bu ürünün senin yetiştirdiğin memurlar, benim yetiştirdiğim dövüşçüler o kendiliğinden var oluyor. Ama kafana ilk başta onu koy, buradaki o işin mutfağını sevmeden ona odaklı, sonuca odaklı sadece çalıştığın zaman o bir şey eksik oluyor orada. O tam olmuyor.
Hocam kesinlikle. Yani zaman geçirmeye yönelik bir eğitim değil. Mesela ben şimdi neden yani riya yapmayalım. Başarılı olduğum yani neden böyle bu kadar başarılı yapabiliyorsun veya bu işlere bu kadar emek harcıyorsun? Sevdiğimiz için hocam. Evet. Yani ben ne kadar kendimi geliştirip birilerini yetiştirirsem.
Senin işin öyle sevmeden yapacak işler öyle. Değil yani.
Yani burada da ben mesela ilk geldiğimde ortamını da sevmiştim. Yani böyle insan, müzik çalıyor herkes böyle. Hocam hele o girişte birbirine selam veriyorsun. Hı. İşte bizdeki hiyerarşi gibi bir şey var. İşte yeni gelen en sona
herkes
geçiyor.
Herkes birbirine bir kere ya omuzuna dokunuyor antrenman yapıyorsa ya eline çakıyor bir kere.
Aynen öyle.
Mutlaka birbirine bir temas İçeri, kurup merhaba ben geldim diyorsun yani.
Geç geldiğin zaman işte hocadan izin almadan giremiyorsun falan böyle yani.
Dövüyorum. Gelenleri. Sopam var şurada köşede.
Yani o hoşuma gitmişti yani. Böyle hani ahlaki olarak da insanı yetiştiriyor yani.
Evet, bir de ego bence şey de çok iyi.
Kesinlikle.
Egonu yeniyorsun yani.
Yani sen suratını mindere ufacık bir çocuk yapıştırdığı
evet,
zaman
gerçekten
ego falan sıfırlanıyor yani.
Ben bu arada şeye geri döneceğim bu eğitim kısmına. Yine hı-hı. merak ettiğim bir tamam. şey de. Şimdi mesela sen kendi adına fedakarlık yaparak bu alanda kendini geliştirmek için buraya gelmişsin.
Evet.
Normalde X bir insan bunu almıyor veya orada verilen eğitimin tabii. senin eski model bulduğun eğitimle yetiniyor. Bir de aslında şöyle bir tehdit benim aklıma geldi. Mesela daha agresif sporlara yönelen bir polis kendi evet. psikolojik durumundan ötürü belki yine böyle bir mukavemet anında abartılı bir
kesinlikle.
Şeyde de bulunabilir.
Yani ve şimdi şöyle bir şey var.
Çok büyük bir temsiliyeti de olduğu için üniformadan ötürü yani bu
polis kabadayı değildir. Polis yumruk atamaz. Hı hı. Polis tekme atamaz. Polis gücü kıracak ölçüde müdahalede bulunur ve de kişiyi gözaltı yapıp götürür.
Kontrol etmesi
kontrol
lazım.
Etmesi lazım hocam. Evet.
Yani Krav Maga yapsın. Kısıklara tekmediz.
Yok Krav Maga biraz bizim kültürümüzde değil de mesela judo hocam yıllarca öğretilmeye çalışıldı. Olmadı. Çünkü judo emek harcanması gereken. Yıllarca şimdi. Bir yıl yeter mi hocam? Siz daha iyi bilirsiniz. Yani. Bu işe imkansız.
Mümkün değil. Bizim burada judo sporcularımız var. Yani
sadece judo yapıyor.
Ondan sonra Aikido'ya geçtiler. İşte Aikido hani karşıdakinin gücünü kullanacağım. Bence Aikido daha zor hocam. Bize yok. İki yıl Aikido anlattılar da ben hala yapamam yani.
Yok. Kusura ama, bakmasın kimse ama yok yani.
Yok. İşte bu işin
judo mantıklı ama sanki biraz. Ama zor tabii yani, vakit ayırmak gerekiyor.
Çok zor.
Aslında kombin yani yine bir şekilde bir kombinlemek.
Hocam judoda da hani kimono var ya vatandaş kimono ile gezmiyor sonuçta. Yani bu
yani
işin
genel
olayı,
direncini arttırır, kontrolünü arttırır, ne bileyim işte baskını arttırır falan ama tam ya bana sorsam mesela hani jiu-jitsu falan yoksa güreş judo derim yani yine.
Kesinlikle.
Hani güreş. Aikido demem ama yani. Ama yine baktığın zaman hani bir Brezilya jiu-jitsu'daki o karşı tarafı darp etmeden, zarar vermeden kontrol etme yöntemleri mesela çok farklı. Evet. Çok
bir
farklı.
De abi yani şey şimdi bilirkişi gibi konuşmayayım da şey tabii. De mantıklı geliyor. Şimdi Jiu-Jitsu'da böyle bir şey yani 500 bin tane teknik var içinde ama sen onu belli alanlara mesela daha şimdi berimbol öğretecek halin yok atıyorum. Böyle bir güvenlikçi. Hani onun içinden daha böyle kompakt bir ders programı çıkartarak onu daha işlevsel bir yani sürede işte onu da yapabilirsin. Yani aslında bir tasarım istiyor o anlamda.
Yani işte mesela kişiyi araçtan çıkartma, gözaltı teknikleri, ondan sonra taşıma teknikleri. Yani hı-hı. O anlık oradan oraya yerleştirme, arabanın içine alma ve benzeri şeyler daraltılı bir... Tabii bu işin Burak Hoca bilir. Onun nasıl hı-hı. bir programı yapılır. Şimdi mesela Jiu-Jitsu, Judo, Aikido bunların da mesela silah kullanma etkisi de çok fazla. Grip dediğimiz bir şey var hocam biliyorsunuz. Yani kavrama denilen şeyin silah kullanmada etkisi çok büyük. Evet. Ya da ben o siz işte kontrol tutuyorsun, iyi çekiyorsun kimona. Tabii ki de kavraması güçlü olan biri silah kullanmaya daha çok hakim oluyor. O açıdan da geliştiriyor hocam. Tabii. Yani bir jiu-jitsu o açıdan da geliştiriyor. Yani çok öyle ağam çağam yapmadım. 2-3 ders geldim ama yani gerçekten güçlendiğini ve kuvvetlendiğini hissediyorsun. Hı. Ne böyle söyleyeyim.
Peki şeyi soracağım abi. Bu nasıl anlatsam? Şimdi saldırganla sen diyelim tamam. yüzleştin
okay.
ve aslında ona senin kontrol altına alma şeklin onun psikolojisini sonrası için de belirliyor. Yani atıyorum sen kolunu kırıp aldın bir şey yaptın evet. ama mesela bizim Umut abiyle bir bölüm yapmıştık. O da böyle bodyguardlık günlerini evet. anlatıyordu. Mesela o da şey demişti. Hani bu arkadan boğduğun zaman yani. Adam kalktığı zaman seninle arkadaş oluyor falan hani o neydi ya falan gibi bir durum oluyor. Doğru. Aslında o tarz bir hani bu kontrolün öyle bir şeyi de var. Hani şey gibi bir his de oluyor ya ulan bu adam şu an bana istediğini yapabilir ama hani yapmıyor.
Kesinlikle.
Ben,
şimdi şöyle
ben
bir şey
sakin
var.
Olayım gibi.
Pasifize ediyorsun.
Pasifize yani. Ediyorsun ama o şey de bir şey yani karşı tarafta rahatlatıcı da bir şey yani.
Yani mesela silah kullanmada şöyle bir laf söyleriz biz yani. Silah akıllı adamı yani akıllı adamı öğrendikçe mütevazi yapar. Aptala da cesaret verir deriz hocam biz. Bicici'de de ben bunu hissettim. Yani böyle hani lan ben silah kullansam bu adamı öldürürüm yani. Öyle değil mi? Ama silah akıllı bir insana hakimiyeti öğretir. Yani mesela trafikte adam anabacı sövüyor. Yani ne yapacaksın? Çıkartıp adamı atmıyorsun. Ne yapıyorsun? Söv, ne yapalım diyorsun yani. Söv de geç diyorsun. Yani
araç çok... araç bunlar.
Aynen öyle.
Yani jiu-jitsu da bir araç. Jiu-jitsu'yla da birini boğup öldürebilirsin. Kötü bir kesin. İnsanın elinde inanılmaz bir araç. Silah da öyle. Önemli olan aslında onu tutan insan.
İnsanı sakinleştiriyor hocam. Evet. Kollukta da mesela adam silah taşıyor. Kullanmayı öğrendikçe sakinleşiyor. Evet. Ben işte bu eğer bir jiu-jitsu ile polis teşkilatı birbirine girerse polisin de daha da fazla sakinleşeceğini düşünüyorum. Ama işte bu çok uzun bir süreç. İşte emek harcanması lazım. İşte İstanbul'un yoğunluğunda nasıl olur ve benzeri. Ama inşallah ileriki i̇şte, süreçlerde bir gelişim olacak.
Yine Burak Hoca anlatmıştı bu Amerika'daki aslında biraz Gracie'lerin galiba ünlenmesinde sebebi onu. Askeriyenin hani bunlara sadece askere eğitim vermesi üzerine bir birlik yolduğu işte onları Gracie'ler siyah kuşağı kadar galiba eğitiyor. Nasıl, hani yanlış anlatmayayım
90,
abi.
93 yılından sonra 94 falan galiba West Point böyle 5-6 tane subayını gönderiyor. Bunları eğittiriyorlar. Ve diyorlar ki bunlar için bir program yaratın. Bu programı askeri bazı okullara gönderelim bu kişileri. Orada bunu müfredata sokalım diyorlar. Şu anda uzun zamandır çalışılıyor. Daha önce de galiba bunu bir bölümde bunu konuşmuştuk. Öyle mi hatırlıyorum? Bunu anlatırım hep. Şu anda mesela deniz kuvvetleriyle işte bilmem ne kuvvetler arasında turnuvalar yapılıyor.
Aynen.
Ve inanılmaz yani. Kamuflajla falan
evet,
dövüşüyorlar.
Kamuflajla dövüşüyorlar.
Ve çok gelişmiş orada. Yani birazcık daha hızlı yürüyor tabii doğal olarak orada bu tip şeyler. Ama şu anda baktığın zaman aslında birçok Avrupa ülkesinde de öyle. Bunun sebebi de şey bir etkili. İkincisi de şey karşı tarafa bir yasal hak vermiyor suçluya. Kesinlikle. Yani gardiyanlara mesela Amerika'da neredeyse büyük bir kısmını çalıştırıyorlar. Adam içeri girdiği zaman direnen oluyor mesela. Şimdi adamı dövemezsin bu sefer darp ettiler beni diye seni mahkemeye veriyor. O yüzden ortaya böyle garip bir durum çıkıyor ama jiu-jitsu ile onu kontrol edebiliyorsun. Yani
çok doğru bir nokta.
Ve nereye kadar kontrol edeceğine sen karar veriyorsun. Jiu-jitsu bu arada iki kişiye jiu-jitsu bilen gardiyan bir kişiyi daha kolay çıkartıyor. Çünkü iki kişilik gripler, iki kişilik kimuralar, tutuşlar, götürmeler var. Adam istediği kadar direnirsin alıp götürüyorsun iki kişiysen. Ama jiu-jitsu bilmeyen iki kişi daha çok zorlanıyor.
Aynen öyle hocam. Aşırılık da oluyor.
Kilitleri kontrol edebiliyorsan o, ben bu kolunu kilitliyorum Kimura'ya. O kolunu kilitliyor, götürüyorsun adamı. Yani bunu neredeyse tamamı gelişmiş ülkelerin bunu anlamış durumdalar. Ama bu bir şekilde yani birilerinin oraya bir şey atmasıyla, böyle bir kıvılcımla başlıyor. Ondan sonra içeri giriyor ve yayılıyor yani.
Hmm. Ya zaten haberdar olmasından geçiyor bence o da. Yani o da çok...
UFC yüzünden oldu bu. Ya ondan önce onlar da bilmiyordu. Hı hı. Orada UFC böyle patlayınca millet, ya bu çocuk ne ya, karadaki kıyafeti giymiş bunu. Herkesi herkes ne yapıyor falanla başladı. O öyle büyüdü. Ve oradaki bazı işte yine şahsi aslında senin gibi bu işi meraklanmış insanların, onların akademilerine gidip kendini böyle dövüş sanatlarıyla geliştirmek isteyen insanların geriye götürdükleri o feedbackler, o bilgiler sayesinde biraz insanlar gözünü açtı. Yani hep bu şekilde olmuştur yani.
Bir daha bir Gracie'ler hakikaten teşkilat ya. Yani böyle adamlar yayılıyor, oraya gidiyorlar. Hollywood'da da var, işte evet, askeriyede evet.
De Hollywood'da var. Hollywood'da giriyorlar yani zaten çok, falan. Pazarlama çok, konusunda çok başarılı bir ekip.
Ve şeyler, özgüvenliler yani. Hani evet. Onu yapar mıyız, yapamaz mıyız diye bir durum yok. Şimdi abi biraz da şeyden bahsetmek istiyorum. Şimdi daha çok bu dövüş sporları kısmından konuştuk ama bir de aslında bir atıcılık. Spor. Bir yandan evet, pek çok insanın da ilgilendiği bir spor. Yani sen de aslında kendini geliştirmek için epey bir boş vaktini bu alanda tabii harcadığını söylemiştin. Ne önerirsin atıcılık yapmak isteyenler için? Ya şimdi, Türkiye'de de ne kadar geniş
arabanızı
bir spor
satın.
Bilmiyorum yani.
Öncelikle arabayı satın.
Öyle bir şey mi? Kesin. Hiç fikrim yok.
Aynen. Türkiye'de biraz
çok pahalı.
Yani atıcılık birazcık lükse giriyor. Öyle söyleyeyim yani. Kolluk personeli değilsen bir tabanca sahibi olabilmen, taşıma ruhsatlı. Yani işte bilmem ne şirketin olacak, şöyle şu kadar işte çalışan olacak vesaire, taşıma ruhsatı alacaksın da sen atış yapacaksın.
Taşıma ruhsatı olmadan yani taşıma, atıcılık yapılan yerde çalışamıyor musun?
Şöyle bir şey var. Şimdi taşıma ruhsatının olduğu zaman da meskun mahallin dışında, İstanbul'da meskun mahallin dışı dediğin zaman bayağı İstanbul'un dışına çıkman lazım. Çünkü yerleşim çok fazla var. Hı hı. Yani öyle her yerde atış yapamam.
Jandarma bölgesi mi oluyor?
İşte mesela meskun mahallin içerisinde 6 kilometre sınırlarında veya işte bilmem kaç kilometre kadar yerleşim yeri olmaması lazım. Mesela atış yapabilmen için. Kapalı poligonlar var. Kapalı poligonlara gidip atış yapabilirsin. Hı hı. Bu da bir külfet tabii. Ama benim her zaman tavsiyem, bu külfetten kurtulabilirsin. Yani senin illa ateşli silah sesine ihtiyacın yok. Senin airsoft bir tabancayla da çalışabilirsin. Bu hareketlerin mekaniklerini çalışabilirsin. Ondan sonra göz tespitlerini yapabilirsin. Emin ol, mesela bir ay boyunca ben birine atış yaptırmadan ilk yapacağı atışı 12'den vurdururum. Önemli olan mekanikleri çalışmak.
Aşırı iddialı bir şey.
Tabii. Bu işi yapıyorsan iddialı olacaksın. Yani adam...
Dokunmadan düşürürüm gibi oldu.
Ben evet şey oldum, heyecanlandım. Yani,
bir ay boyunca senin de öyle bir fikrin var o zaman.
Neden olmasın?
Böyle yani olay aslında mekanikleri doğru eğitimle beraber vücuda yükleyebilmek. Doğru kas hafızasını yapabilirsen ilk yaptığın atışta da Allah'ın izniyle vurursun yani. Hiçbir sıkıntı yaşamazsın. Ama doğru şekilde çalışman lazım. Bu da airsoft bir tabanca alabilirsin. İnternete yazın Glock airsoft. Bunu edinebilirsin. Ya ben işte ateşli silah, o barutu istiyorum ve benzeri yaparsan bulundurma ruhsatı da alabilirsin. İşte 22 yaşının üstünde, işte bulunduğun yerin ikametinin silah ruhsat buru amirliğine gidip oradan bulundurma ruhsatına başvurup işte 5 yıllık harcını ödeyip bulundurma ruhsatına sahip olabilirsin. Bulundurma ruhsatını da diğer bir poligona giderken kullanmak için yine karakoldan izin alman lazım. Silahını söküp bagajına koyup izin kağıdınla beraber poligona gidip kendi tabancanla da atış yapabilirsin. Bu şekilde kendini geliştirebilirsin. Ama ben her zaman İnsanların yani bu atıcılık sporuna, bu arada bireysel silahlanma karşıtı bir insan değilim. Yani mesela şimdi bizim camiada da şöyle bir şey var. Mesela bireysel silahlanma karşıtı bir kesim var. Bir de bireysel silahlanmayı işte isteyen insanlar var. Ben kesinlikle bilinçli bireysel silahlanma taraftarıyım. Yani insanlar bilinçli bir şekilde silah kullanmayı öğrenmeli. İşte bu iş nasıl oluyor? İşte evinin savunmasını yapabilmeli. Ben bunların olmasını isteyen biriyim. Ya
biraz da bu Amerika var değil mi? Yoksa Amerika mesela daha yani ekstrem
şöyle,
mi geliyor?
Şöyle bir anlayış var Amerika tarafında. Biz zaten bu işi kötü niyetli kullanmak isteyen insanlar zaten silahlanıyor.
Kesinlikle.
Ve onların şimdi bugün mesela bir hırsız atıyorum Kaliforniya'da bir eve giriyorsa biliyor ki o evde büyük bir ihtimalle bir silah var.
Kesinlikle.
Ya onu biliyorsun yani. Hele özellikle öyle Los Angeles'ta ola öyle mahallelerdeysen o %99'unda var yani. O yüzden o karşı tarafa böyle bir hani kesinlikle bir şey veriyor.
Hocam
hani,
bir de şimdi şöyle bir şey var. Yani bizim toplumumuz
ama eğitim şart.
Kesinlikle kesinlikle eğitim önemli.
Eğitim şart.
Hocam bir de bizim toplumumuzda yani bizim silah kültürü var yani bizim ülkemizde silahlı insanlar silahı seviyor.
Karadeniz'de kendileri yapıyor diyorlar insanlar.
Yani. Ama insanları bastırıyor yani şimdi yasalar olsun şey olsun işte silah kullanma silah kullanma silah kullanma bastırıyor. Bu sefer insanları farklı şekilde silah edinmeye itiyor hocam.
Evet.
Yani ama bu
ve işte... rahat eğitim de alamıyorlar.
Kesinlikle.
Bu sıkıntılar oradan çıkıyor aslında. Yani bunu masanın altında değil üstüne çıkartırsan bu sefer en azından daha kontrol, regüle edebilirsin. İnsanların eğitimini almasını sağlayabilirsin. Daha eğitimin cazip olduğu bir ortamda birçok mevzu ortadan kalkar bence.
Eğitimden kasıt peki silah kullanma eğitimi mi? Bilinç. Yoksa bunun bilinç, yani psikolojik olarak bunu tabii. Kullanma oğlum bu.
Hayır öyle değil. Şey. Yani kesinlikle yani işte ben bu silahı vücudumda nerede taşıyabilirim? Veya ben bu silahı çıkarttığımda nasıl kullanabilirim?
Evde nerede bırakırım, nereye bırakırım, aynen, ne kesinlikle. Durumda bırakırım?
Nereye bırakabilirim?
Çoluk çocuk görmesin, almasın vesaire. Bu bile önemli yani.
Hangi durumlarda silah kullanabilirim?
Ben de giriyorum lavada kusura bakmayın. Estağfurullah. Tereciye tere satıyorum.
Ne demek ki? Yani hangi durumlarda silah kullanabilirim? Veya işte silahımın bakımı nasıl olmalı ve benzeri. Ya şimdi iki taraftan da bakmak lazım hocam. Şimdi mesela bizim ülkemizde neden silahlanma olunmasını devlet istemiyor veya neden istiyor gibisinden. Şimdi mesela biz Orta Doğu ülkesiyiz. Şurası Suriye, burası gidiyorsun Irak, yukarı çıkıyorsun sıkıntı. Devlet bunu da kontrol etmek istiyor. Yani ulan ülkede 5 kişi bir araya geldiği zaman terör örgütü oluşturuyor. Yani. Böyle de bir durum var. Şimdi bunu da kontrol etmek istiyor. Ama İstanbul gibi bir yerde insanlar kendi evinin savunmasını da yapmak istiyor.
Evet.
İşte birazcık hani... Coğrafya mı izin vermiyor hocam? Ne
biz bir gri alandayız her zaman. Her konuda biraz öyleyiz ama.
Biraz zorlanıyoruz yani. Evet. Aslında bir şeyler yapmak istiyoruz. Yani mesela alabiliyorsun bulundurma ruhsatı bir suçun, kaydın yoksa alabiliyorsun. Poligona gidip eğitimini de yapabiliyorsun. Ama işte hani bazı şeyler müsaade etmiyor gibi hissediyorum. Evet. Ama güzel şeyler oluyor yani. Ülkede yavaş yavaş insanlar silah kullanmaya böyle yani insanlara zarar verecek yönde yapmıyor hocam. Mesela çatal, ben bunun örneğini çok veriyorum. Çatalla bir insanı öldürebilirsin, çok rahat öldürebilirsin. Topuklu ayakkabıyla da öldürebilirsin. Ama
sushi
insanlar...
çubuklarıyla.
Hocam bilmiyorum, o sizin alanında yaparsınız bence. Gözüme. Ama işte insanlar bunları yemek yemek için kullanıyor ve kullanmak için kullanıyor. Aslında silah mantığı da bu hocam. Aslında insanları öldürmek değil de kendi güvenliğini sağlayabilmek, kendini korumak. İşte insanların kullanım amacına göre her şey değişiyor hocam.
Tabii.
Bir de şey, benim gördüğüm bu silahta... Bu sefer insanlar şey alıyorlar, bu kuru sıkı silahlar mesela çok fazla insanda oluyor.
Tabii.
Mesela trafikte çoğu cinayet diyeyim, hani ölüm o sebeple oluyormuş. Yani adam kuru sıkı silah çekiyor mesela o an şey yapmak için. Diğer tarafta gerçek silah var.
Mecbur kalıyor falan gibi.
Hayır şey zannediyor, nefsi müdafaa olduğu için o. Mesela daha hızlı çekip vuruyor.
O durumda nefsi müdafaa olmuyor mu ama? Şimdi sen bilmiyorsun.
Oluyor şeyden ötürü.
Adam çünkü silah çıkartmış patlıyor aynen. Falan bir de böyle.
Yok onu ateşlemiyor. Tehdit ediyor. Diğer taraf ateşliyor.
Ama kuru sıkı dediğin şey yine ses yapıyor.
Tabii hayır ama onu anlamıyorsa zaten ateşlese belki anlar da ateşlemiyor bile. Yani sadece görüntüsüz silah gibi olduğu için adam onun kendisine silah çekildiğini zannediyor. Tabii hayatını orada, kurtarmak için ya işte bıçakla bile olsa orada müdahale ediyor ve şey olmuyor zaten.
Orada yani sen onu ayırt edebilecek o anlık potansiyelde değilsin. Canım. Kuru sıkı veya herhangi bir şey olması hocam TCK'da net bir şekilde belli ediyor. Yani orada meşru savunma hakkında oluyor. Polis memuru da kullanabilir. O an taşıma ruhsatlı olan biri de. Yine şimdi çok fazla böyle hani detaylarına girmeyelim ama yani 5230 TCK'da çok net söylüyor. Yani silah kullanabilirsin
linkin
diye.
Linkin altına
yani.
Ekleyelim.
Aynen. Yani o anda gücü kıracak ölçüde sana silahla karşılık veriyorsa sen de ona karşılık verebiliyorsun.
Ve bu da işte aslında o şeyden ötürü oluyor ya. O özgüvensizlikle silah sahibi olmak ve onu işte böyle olup olmadık trafikte.
Ya kesin her şey eğitim hocam. Her şey en sonunda her şey eğitime çıkıyor. Yani eğitimli olan bir insan kuru sıkı silahlı işi olmaz. Yani eğitim yapıyorsa gider airsoft alır, su tabancası alır ve herhangi hocam çok ciddiyim ya. Su tabancasında öyle öğrenebileceğin bir sürü şey vardır. Namlu disiplinine haiz olursun, tetik disiplinine haiz olursun. Bunları yapabilirsin. Kuru sıkı alan adam tamamen böyle işte ses çıkartsın, görüntü olsun. Bu tarz takılır. Ama bu işi öğrenmek isteyen insan airsoft alır veya işte oyuncak tabanca alır. Kendini geliştirmeye çalışır. İşte burada da devreye işte bizim hesaplarımız giriyor. İşte bu şekilde kendinizi geliştirebilirsiniz gibi devam ediyoruz.
Ben bir şey soracağım esas şimdi sana. Hazır tabii seni bulmuşken. Demin gerçi bunu başlamadan önce konuştuk biraz ama burada da konuşalım istiyorum. Çünkü bu konuyla ilgili bayağı şey aldım ben. Daha önce bununla ilgili konuştuğumuzda savunmayla alakalı. bazı komentler, yorumlar geldi. Onun için bir de senin fikrini alalım. Hocam. İki kişiye karşı ne yapacaksınız hocam diyorlar bana genellikle. Ben de onlara şunu söylüyorum. Diyorum ki iki kişi, yani bir kişiden fazla olduğu zaman karşında çok ciddi anlamda savunma başarın, becerin düşmeye başlıyor. Ve her kişi eklendiğinde daha da düşüyor. Daha da ciddi düşüyor. Daha da ciddi düşüyor yani. Sıfıra kadar iniyoruz.
Evet.
Şimdi ben zamanında bu şeyleri seyrettim, videoları. Bu çetelerin birbirlerine saldırdığı yerler var. İşte 7-Eleven'a gidiyor adam mesela. Orada bir kavga çıkıyor. İki çete üyesi birbirine saldırmaya başlıyorlar. Bir tanesi çıkartıyor, ateş etmeye başlıyor. Bunun gibi bir sürü video var bu arada. Bir tek videodan bahsetmiyoruz. Ve karşı tarafa ateş ediyor. Yani 4-5, karşıdaki adam durmuyor. Ateş ederken çıkartıyor bıçağını. Adam, kendisini ateş eden kişiyi bıçaklıyor. Bıçakladığı kişi kanamadan ölüyor. Ondan sonra kendisi, kurşunları alan kişi ölüyor.
Evet.
Şimdi bunu niye anlatıyorum? Çünkü bana diyorlar ki hocam Brezilya Jiu-Jitsu iki kişiye karşı işe yarar mı? 9 milimetre bir silah bile doğru vital noktaları atmıyorsan işe yaramayabiliyor. Yani bir kişiden fazla kişiye karşı olay çok bambaşka bir yerde.
Kesinlikle.
Şimdi ne düşünüyorsun bununla ilgili? Ben bunları direkt gözümle gördüm, bu güvenlik kamerası videolarını.
Evet.
Ve duyduğum kadarıyla bugüne kadar kendi yaptığım araştırmalardan da 45 farklı.
Kesinlikle.
Çünkü o durduruyor. O çok büyük bir hasar yarı sebep oluyor.
El bombası atarsan da durur.
El bombası atarsan da duruyor.
O İstanbul'da pek sıkıntı olabilir.
Evet, ama yani şaka yapıyoruz. Böyle şaka yapıyoruz. Evet. Saygısızsın Semih. Ondan sonra burada böyle bir şey var. Yani doğru değil mi bu? Yani bir,
kesinlikle hocam.
İki kişiye karşı dedim mi aslında hani biraz evet. Da şey diyorsun hani bende silah yok, sende bıçak var, ne yapacağım gibi bir şey.
Hocam,
yani kıyaslanamaz bir durum aslında biraz.
Şimdi 9 milimetre delicilik özelliğine sahip. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Burada silah kullanmam durumunda işte Semih hocam sen mesela ikimizi de delip belki arka bir yerde çelik bir levhaya saplanır kalır. 9-19. Durduruculuk özelliği çok fazla yok. Yani daha çok delicilik özelliği var.
Kurşunu dediğiniz da kontrol gibi, edemiyorsunuz.
Aynen öyle. Mesela benim kendi böyle hep hayalim, fikrimdir. Mesela İstanbul'da çalışan polis memurlarının 9 milimetresinin barut haddinin daha az olması. Veya işte 45 kalibre tabancalarının bulunması, araçlarında işte shotgun kullanılması durduruculuk özelliğinin bakımından. Mesela bunlar daha durdurucu yani karşımdaki şahsa. Bir de şimdi şöyle bir konu, işte İstanbul'da polisin en çok karşılaştığı konu hocam, bıçaklı şahıs. Bıçaklı şahsa müdahalede biz 9-19 kullandığımız zaman, örnek vermek gerekirse İstiklal'de böyle bir olayla karşılaştığında veya Eyüp'te böyle bir olay yaşandı, her yerde vatandaş var. Ve de biliyorsunuz bizim toplumumuz meraklı hocam. Böyle bir konu olduğu zaman
toplanıyorlar.
Bu sefer herkes ortama dahil oluyor. İşte poliste şöyle bir şey oluyor. Ama burada ben silah kullansam şimdi bunu delecek. Bunun arkasından oraya gidecek. Oradan vatandaşın arabasına gidecek. Şimdi bunun vatandaş bu boyutunu biliyor. Şimdi bu konudan sonra bir de bunun adli boyutu var. Polisin hı-hı. Bunu yani işte ifadesini verecek. Niye silah kullandı? Çocuk 9-19'u atmış. Tam çağısı bacağından vurmuş. Silah mermi sekmiş gitmiş arkada bir tane. Yanlışlıkla bir kız çocuğuna denk gelmiş.
Çocuk neden? Dediğin polis memuru.
Tabii ha. Mesela örnek veriyorum. Ya şimdi adam çok güzel müdahale etmiş. Bir tane bir şey kullanmış, vurmuş ama arkasını
şans
kestirememiş.
Yani. Evet, aynen öyle.
Ya orada da bizim farklı kullandığımız metotlar, işte şahsı yönlendirme ve benzeri, bunları kullanıyoruz.
Kalabalık ortamlar aynen dediğin öyle. Gibi Taksim'de falan çok tehlikeli.
Ama mesela hocam Trump'ın korumaları 32C olması lazım. Glock kullanıyorlar. 357 atıyor. Mesela yakın VIP yaptığın zaman adama bir tane atıyor, durduruyor, indiriyor. Mesela miting alanlarında çok kalabalık yerler olduğu zaman adam VIP korumasını bu şekilde yapmış. En azından VIP'me yaklaşamasın, ben şahsi indireyim, gerisini ilgilendirmiyorum diyor. Yani işte 9
eski korumaları, hala var mı korumalar?
Ama dediğim yok gibi yani. İşte yani farklı mühimmat tiplerimiz olması lazım. Yani polis işte bu durumda 9'luk kullanabilir, bu durumda 45 kullanabilir, işte shotgun olabilir, şunu kullanabilir. Bu da profesyonelleştikçe oluyor hocam. Ama yavaş yavaş biz polise olan mesela eğitimlerimizle beraber, biz son 2-3 yıldır bu bizim bir eğitimimiz vardı, bıçaklı şahıslara müdahale eğitimimiz. Polise olan silahlı ve bıçaklı mukavemeti %90 oranında kırdık hocam. Şu an mesela %90 oranında kırıldı. Bu da dediğim gibi yine en sonunda işin hep eğitime çıkıyor. Eğitim, eğitim, eğitim. Nerede ne kullanman gerektiğini bile bilmen lazım. Öyle söyleyeyim.
Peki yani ama şey mümkün değil mi? O biraz da o anın belki adrenaliniyle yani silahla sana doğru gelen iki kişiyi
Kesinlikle yani.
Durdurma şansı yani var tabii ki ama durduramayı da bilirsin.
Eğitimli bir adam yani öldürmek için ateş ediyorsa.
Hayır öldürmek ayrı.
Şey, ama durdurmak başka altında. Bir şey.
Hocam bizim... Vallahi.
Durdurmaktan bahsediyorum. Zor
mesela,
bir şey.
Yani o hocam karışık bizim yasalarımız da mesela. Öldürme, mesela biz öldürme... Ya bizim var ya tabii o kadar zor gibi. Ki polisimizin işi. Neden biliyor musunuz hocam? Evet. Sana bıçaklı bir şahsa Amerika'da müdahale ettiği zaman öldürme kastıyla atış yapabiliyorsun. Yani öldürme kastıyla yapılan atış çok basit hocam. Göğsü atarsın iki tane küt diye iner. Bu kadar basit. Ama bizim ülkemizde polisimiz kendine bıçaklı şahsa gelen kişiyi önce durdurma kastıyla havaya atış yapıyor. Uyarı atışında bulunuyor.
Yok o kadar vaktim.
Tabii öncesinde dur polis kal orada yat yere bırak endekine. Bu uyarıları da veriyorsun. Sonra da yaralama kastıyla atış yapman lazım. Ya bu nasıl bir profesyonellik? Bir insana yaralama kastıyla atış yapmak da demek hocam. İşte içerilere atış yapmayacaksın, gövde kısımlarına atış yapmayacaksın. Nereye atabilirsin? El bileğine atabilirsin. Yok canım.
Yani. Ha, red kitmiş abi.
Hadi onu da geçtim. Daha kolay ayak bileğine atabilirsin. Adam da hareket ediyorsa işte bazı şeyler... Ya
ben böyle diz kapağı falan gibi
tabii, düşünüyorum. Tabii. Yani alt kısımlarda durdurma kastıyla atış yaparsan senin onu öldürme kastıyla
değil de... O zaman bizde çok çok daha önemli atış eğitimi almak.
Hocam.
Çok yani... daha önemli. Yani çünkü ben şimdi... Yıllarca yaşadım Amerika'da biliyorum. Yani polis orada yanına geldiği zaman ve sana bir komut verdiği zaman ona uymak zorundasın. Öyle bir hani abi falan filan yok. Arabadan çıkamazsın. Arabadaysan ellerin direksiyona koy derse koymak zorundasın. Koy dedikten sonra koymazsan ilk yaptığı şey elini silahına koyuyor.
Doğru.
Ve çekmiyor. Sonra bir daha söylüyor. Bir daha söylüyor. Sonra çekiyor. Sonra yavaş yavaş hani uymak zorundasın söylediklerine ve şöyle söyleyeyim sana. Araba mesela bir silah. Arabayı bir kıdım oynat.
Aynen öyle.
Yani hiç acımıyorlar. Ve ya, bunun arkasına tamamen duruluyor orada. Çok farklı bir sistem.
Vatandaş olarak çok öyle farklı. Olmadığını sevindim.
Suistimal de edilmiyor ama.
Doğru hocam. Yani,
yani eğitimi de ona göre veriliyor hepsinin. Orada her şeye tık tık tık tık belli. Hepsinde kameralar falan var zaten. Her anlarını böyle Robocop gibi her şey kaydediliyor falan.
Bir de hocam bizim vatandaşımız polisle samimi olmayı da seviyor. Şimdi ben mesela örnek veriyorum uygulama görevindeyim. Vatandaşı elini cebinden çıkarttım. Niye elimi neden cebinden çıkarttın? Ha, ne olmuş elim cebimdeyse ne olmuş diyor. Ya düşün ya abi ellerinizi görmem lazım işte yani acaba var mı tehdit? Niye biz terörist miyiz yani? Şimdi neden elimizi cebimizden ne olacak ki elimde? En sonunda ya aslında bunların hiçbirini yapmayıp ellerini cebinden çıkarsa hiç böyle bir konu olmayacak yani. Ama işte hocam kültürel farklılıklar da çok
var. Var bir de bak bir şey söyleyeceğim. Eğitimi hissediyorsun sen. Şimdi kesinlikle. Şöyle bir durum var. Şimdi orada mesela polis seninle konuştuğu zaman, bu arada ben de konuşurum da çok polis beni şey yapmış gibi ama yani 10 yıl yaşadım orada ben. İşte bir dışarı çıkıyorsun bir şey oluyor. Hani polis orada var yani genel kontrollerde oluyor. Arabada durduruyor seni. Seninle konuşurken Robocop gibi. Yani belli şablonlarla konuşuyor. Kesinlikle çok labali olmuyor. Anca işte böyle bazı eyaletlerde biraz daha evet, rahat. Çünkü rahat. Orada şerifler daha farklı. Yani hani ama polis teşkilatında merkezlerde yani şehir merkezlerinde çok inanılmazlar ya. Seninle konuşurken o hani o yani insan gibi değil robot gibi konuşuyor seninle. Hep bir şablonlar var ya seni böyle ambale ediyor. Böyle diyor, ha peki o zaman falan hızlı sende.
Hocam bizde öyle değil.
Sistem öyle yani.
Bizde böyle bir şey olsa sen nerelisin? Ben de Sivaslıyım falan. Böyle hemşire moduna geçiyorsun yani. Öyle oluyor.
Memur Bey yardımcı oldun diyor.
Sıcak kanlı hocam ya. Bizim insanımız çok sıcak kanlı. Evet. Mesela ben hangi...
Bunun işe yaradığı da vardır çok. Hocam, onu söyleyeyim kesinlikle. Yani.
Ben mesela hangi uygulama görevine gitsem işte bize çay getirirler. Buyurun çay için. Buradasınız. Çay yapıyorsunuz. Yani enteresan durumlar ya. Bazı şeyleri işte idare edeceksin. İşte kötü insan, iyi insan. Bunları ayırt edeceksin de ona göre müdahale edeceksin. İşte bunları da polisimiz yapmaya çalışıyor. Yani oldukça oluyor. Öyle söyleyeyim.
Var mı abi eklemek istediğiniz bir şey?
Vallahi ben buradan teşkilattaki bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza selamlar söyleyeyim. Zaman içinde çok dostumuz, arkadaşımız oldu. Kendinize dikkat edin. Size ihtiyacımız var. Polisleri sevmeyenlere de polissiz bir gün geçirmelerini tavsiye ederim. O zaman görürsünüz ne olduğunu. Ben ilerleyen zamanlarda beraber belki teknik falan da çekeriz diye düşünüyorum. Yaparız. Kendisi eğer uygun görürse.
Tabii hocam.
Hani burada olur, başka bir yerde olur. Bu videoya ufak eklemeler de yaparız. Teşekkür ederim geldiğin için.
Hocam ne demek
istiyorsun? Bu arada getirdiği pişmaniyeler için de şiddetle kınıyorum kendisini. Buradan da bunu söylemek isterim. Beni zehirlemeye çalıştı.
Hocam. Yani. Hocam ben teşekkür ederim. Ya beni burada... Yani sizin gibi biri bana işte Oğuzhan gel böyle yani bize biraz bahsedebilir misin deyip bana bu Yani gerçekten benim için onur, öyle söyleyeyim yani.
Estağfurullah. Bizim için yani, olur mu?
Gerçekten çok teşekkür ederim. İnşallah insanlara yardımcı olabiliriz. Yani neden emniyet teşkilatına BJJ'nin neden ihtiyaç var? Neden polis teşkilatı burayı onun... Ya çekinmeyin. Bak çok net söylüyorum.
Ya biz benim her kendi, zaman buradayız.
Aynen. Evet. Benim kendi kurtiyerim varsa veya işte biz az çok takip eden bir kitlem varsa Burak Hocam bu konuda kesinlikle polisin, askerin her zaman yanında olmuş bir insan. Yani ben konuştum hocam, sıkıntı yok. Yani böyle sağa sola gidip saçma salak insanlarla diyalog kuracağınıza, bakın BJJ zaten her şey ortada, yetiştirdiği kişiler ortada ve de bu işin hocam grappling, yani grip olanında bizim ihtiyacımız olan biri ve de kullanmamız lazım. Sonuna kadar sömürün. Ben de hocam ben
yani, pişmaniye getirmeyin.
Aynen. Gelin hoş bir sohbet edin. Emin olun her konuda size yardımcı olacaktır. Ben de hocam çok teşekkür ederim.
Ya, sağ ol. Büyük bitirici.
Aynen.
Sevim, bitir.
Kafes Podcast'in bu haftaki bölümünün sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla yine karşınızda olacağız. Hoşça kalın.